Ayrım 27, Yaşam ve Yazgı, 3. Kitap, Vasili Grossman, Sayfa 297, 55. Bölüm. Şişak uçtuğumu görünce ben de size telefon edip görüşmeyi hatırlatmaya niyetleniyordum dedi. Şişak saatine baktı. Sanırım geç kalmadım. Alexey Alekseyevich gri ışık takım elbisesinin içinde iri cüssesi ve gümüş rengi başıyla karşısında duruyordu. Ama Alexey Alekseyevich'in gözleri Şutrum'a artık soğuk ve alaycı görünmüyordu. Bunlar bol bol Dumas ve Mein Raid okuyan küçük bir oğlan çocuğunun gözleriydi. ''Sizinle özel bir işim var azizim Viktor Pavlovich'' dedi Alexey Alekseyevich gülümseyerek ve Şutrum'un koluna girip koltuğa götürdü. ''Çok hoş olmayan, ciddi bir iş.'' Şutrum iri yarı akademi üyesinin çalışma odasını sıkıntılı bakışlarla incelerken ''Ne yapalım, alıştık artık.'' dedi. ''Haydi başlayalım işe.'' ''Mesele şu.'' dedi Şişakov. ''Yurt dışında esas itibarıyla İngiltere'de alçakça bir kampanya başlatıldı. Savaşın asıl yükünü biz taşıyoruz. İkinci cephenin bir an önce açılmasını istemek yerine çok garip bir kampanya başlatan İngiliz bilim adamları ise devletimize karşı düşmanlık duygularını körüklüyorlar.'' Şutrum'un gözlerinin içine baktı. Viktor Pavlovich insanların kötü işler yaparken takındıkları bu açık samimi bakışı tanıyordu. ''Evet, evet'' dedi Şutrum. ''Ne kampanyasıymış bu kampanya?'' ''İftira kampanyası'' dedi Şişakov. ''Sözüm ona ülkemizde kurşuna dizilen bilim adamlarının ve yazarların listesi yayımlanmış. Siyasi suçlar yüzünden cezalandırılmış inanılmaz sayıda kişiden söz ediliyor.'' Alexey Maksimovich Gorki'yi öldüren doktorlar, Pletnev ve Levin'in soruşturma ve mahkeme sonucunda saptanmış suçlarını anlaşılmaz. Hatta diyebilirim ki kuşku yaratacak bir heyecanla yalanlıyorlar. Bunların hepsi hükümet çevrelerine yakın bir gazetede yayımlanıyor. Evet, evet, evet diye üç kez yineledi Şutrum. Başka? ''Esası bu. Genetikçi Chet ve Rikov hakkında yazılar yazıyorlar. Onu savunmak üzere bir komite kurmuşlar.'' ''Azizim Alexey Alekseyevich'' dedi Şutrum. ''Ama Chet ve Rikov gerçekten de tutuklu bulunuyor.'' Şişakov omuz silkti. ''Bilindiği gibi Viktor Pavlovich, güvenlik organlarının çalışmasıyla benim bir ilgim yok. Ama eğer gerçekten tutuklanmışsa belli ki işlediği suçlar yüzünden tutuklanmıştır.'' ''Sizi de, bizi de tutuklamıyorlar, bakın.'' Bu sırada Badin ve Kovçenko girdiler odaya. Şutrum Şişakov'un onları beklediğini, onlarla önceden sözleştiğini anladı. Alexey Alekseyevich yeni gelenlere ne konuştukları konusunda bir açıklama bulunmadan ''Rica ederim, rica ederim yoldaşlar, buyurun oturun.'' dedi ve Şutrum'a dönerek şöyle devam etti. ''Viktor Pavlovich, bu çirkinlik Amerika'ya göç etti ve New York Times'ın sayfalarında yayımlandı. Doğal olarak da Sovyet aydınları arasında öfke uyandırdı.''
''Elbette, başka türlü de olamazdı.'' dedi Kovçenko, Şutrum'un gözlerinin içine tatlı tatlı bakarak.
Kovçenko'nun kahverengi gözleri o kadar dostça bakıyordu ki Viktor Pavlovich kafasında doğan, ömründe New York Times'ı görmemiş Sovyet aydınları nasıl öfkelenmişler düşüncesini doğal olarak söylemedi. Şutrum omuz silkti, bir şeyler geveledi. Bu hareketler kuşkusuz onun Şişakov'la ve Kovçenko'yla aynı düşüncede olduğu anlamına gelebilirdi.
''Doğal olarak'' dedi Şişakov, ''bizim çevremizde bütün bu iğrenç şeylere hak ettiği sert yanıtı verme isteği doğdu. Bir belge hazırladık.''
''Sen hiçbir şey hazırlamadın. Sensiz yazdılar.'' diye geçirdi içinden Şutrum.
''Mektup şeklinde bir belge'' dedi Şişakov.
O zaman Badin alçak sesle şöyle dedi. ''Ben okudum. Yazılması gerekenler güzel bir şekilde yazılmış.'' Birkaç kişinin ülkemizin en büyük bilim adamlarının Avrupa ve dünya çapında ün kazanmış insanların bu belgeyi imzalamaları gerek. Şutrum daha Şişakov'un ilk sözlerinden konuşmanın nereye gideceğini anlamıştı. Tek bilmediği bilim kurulunda bir konuşma mı, bir makale mi, oylamaya katılma mı, Alexey Alekseyevich'in ne isteyeceğiydi. Şimdi anlamıştı, mektubun altına imzası gerekiyordu.
İçi bulandı. Yine bir itiraf konuşması yapmasını bekledikleri toplantı öncesindeki gibi kendini bir kelebek kadar kırılgan hissetti. Yine milyonlarca tonluk granit taşlar omuzlarına yığılmaya hazırdı. Profesör Pletnev, Şutrum birden yaşlı tıp adamını kirli işlerle suçlayan isterik kadınla ilgili Pravda makalesini anımsadı. Her zamanki gibi yazılanlar gerçek gibi görünmüştü. Anlaşılan Gogol, Tolstoy, Çehov ve Korolenko okumak Rus basınını neredeyse bir dua kitabı gibi kabul etme alışkanlığı yaratmıştı. Ama vakit, saat gelmişti ve Şutrum gazetenin yalan söylediğini, Profesör Pletnev'in iftiraya uğradığını artık anlamıştı. Oysa kısa bir süre sonra Pletnev ve Kremlin Hastanesi'nin ünlü iç hastalıkları doktoru Levin tutuklanmışlar ve Alexey Maksimovich Gorki'yi öldürdüklerini itiraf etmişlerdi. Üç adam Şutrum'a bakıyorlardı. Gözleri dostça, yumuşak ve kendinden emindi. Onu da kendilerinden sayıyorlardı. Şişakov, Şutrum'un çalışmasının çok büyük önem taşıdığını samimi olarak itiraf etmişti. Kovçenko ona saygılı davranıyordu. Buddy'nin gözleri, evet senin yaptığın şeyler bana ters gelmişti ama yanılmışım, anlamamışım, parti hatamı düzeltti diyordu. Kovçenko kırmızı dosyayı açtı ve daktiloda yazılmış mektubu Şutrum'a uzattı. Viktor Pavlovich, dedi Kovçenko, bu İngiliz-Amerikan kampanyasının faşistlerin ekmeğine yağ sürdüğünü size söylemem gerek. Galiba beşinci koldan alçaklar kışkırtmışlar bu kampanyayı. Buddy Kovçenko'nun sözünü keserek şöyle dedi. Bunları Viktor Pavlovich'e anlatmaya gerek var mı? Onda bir Rus-Sovyet yurtseverinin yüreği var, tıpkı bizim hepimizde olduğu gibi.
Kesinlikle, dedi Şişakov, aynen öyle.
Zaten bundan kimin kuşkusu olabilir ki, dedi Kovçenko.
Evet, evet, evet, dedi Şutrum.
En şaşırtıcı olan da yakın bir zaman önce ona karşı nefret ve kuşku dolu insanların şimdi son derece doğal bir şekilde dostça davranmaları ve güvenmeleri, onun da sürekli olarak kendisine karşı sert tavırlarını anımsayarak şimdiki dostça duygularını doğal karşılamasıydı. İşte bu dostluk ve güven onun elini kolunu bağlıyor, güçsüz bırakıyordu. Ona bağırmış, ayaklarının altında çiğnemiş, dövmüş olsalardı belki gözü döner, güçlü olurdu. Stalin onunla konuşmuştu. Şu anda yanında oturan kişiler bunu akıllarından çıkarmıyorlardı. Ama tanrım, arkadaşlarının ondan imzalamasını rica ettikleri mektup ne kadar korkunç bir şeydi. Ne korkunç konulara değiniyordu. Fakat Profesör Pletnev ve Doktor Levin'in büyük yazarın katili olduklarına inanamazdı. Annesi Moskova'ya geldiğinde Levin'e muayene olmuştu. Lyudmila Nikolayevna'yı o tedavi etmişti. Zeki, ince, yumuşak huylu bir adamdı. Bir insanın bu iki hekime bu kadar korkunç bir iftira atması için nasıl bir canavar olması gerekirdi? Bu suçlamalardan ortaçağ karanlığı tütüyordu. Katil doktorlar. Doktorlar büyük bir yazarı, son Rus klasik yazarını öldürmüşlerdi. Bu kanlı iftira kimin için gerekliydi? Cadı avları, engizisyon ateşleri, kiliseden ayrılmış kişilerin idamı, duman, leş kokuları, kaynayan katran. Bütün bunlar Lenin'le, sosyalizmin kuruluşuyla, faşizme karşı verilen büyük savaşla nasıl bağdaşır? Mektubun birinci sayfasını eline aldı. Alexey Alekseyeviç rahat olup olmadığını, ışığın yetip yetmediğini sordu. Koltuğa oturmaz mıydı? Yok, rahattı, teşekkür etti. Ağır ağır okuyordu, harfler beynini çukurlaştırıyordu. Ama tıpkı bir kum tanesinin elmanın içine girmediği gibi beyninin içine girmiyordu. Okuyordu. Hekimlerin sahip olduğu yüksek ünvanı lekeleyen Pletnev ve Levin gibi insan soyunun piç ve canavarlarını savunarak insanlık düşmanı faşizm ideolojisinin değirmenine su taşıyorsunuz. Şunu okuyordu. Sovyet halkı orta çağın cadı avlarını ve Yahudi pogromlarını, engizisyon ateşlerini, zindanlarını ve işkencelerini hortlatan Alman faşizmiyle teke tek mücadele ediyor. Tanrım, aklını kaçırmamak elde değil. İşte devamı. Oğullarımızın Stalingrad'da dökülen kanı, Hitlerizmle savaşta bir dönüm noktasını işaret ediyordu. Sizler ise beşinci koldan toplum dışı insanları istemeden koruma altına alarak. Evet, evet, evet. Ülkemizde bilim adamları dünyanın hiçbir yerinde olmadığı kadar halkın sevgisi ve devletin özenli korumasıyla sarılmışlardır.
Viktor Pavlovich, konuşmalarımızla size engel olmuyoruz ya.
Yo yo, ne demek, dedi Şitrum ve işte böyle işi şakaya vurabilen ya da yazdığında gibi davranabilen şanslı insanlar da var diye geçirdiği içinden. Kovçenko şöyle dedi. Bana söylendiğine göre Yosif Vissarionovich'in bu mektuptan haberi varmış ve bilim adamlarımızın girişimini takdir ediyormuş.
İşte Viktor Pavlovich'in imzasını da bu yüzden istiyoruz, dedi Badin.
Sıkıntı, tiksinti, boyun eğme ön sezisi gibi duygular içindeydi Viktor Pavlovich. Yüce devletin şefkatli soluğunu hissediyordu ve buz gibi karanlığın içine atılacak gücü yoktu. Yoktu, bugün gücü yoktu. Elini kolunu bağlayan korku değil, bambaşka insanın canını sıkan uysal bir duyguydu. Ne tuhaftı, insan ne kadar şaşırtıcı bir yapıya sahipti. Hayattan vazgeçme gücünü kendisinde buluyordu ve birden ballı bisküviden ve akide şekerinden vazgeçmek zor geliyordu. Başını okşayan, omzuna pat pat vuran o her şeye kadir eli geri itmeyi bir dene bakalım. Saçma, niye kendini kendine iftira ediyorsun ki? Burada ballı bisküvinin ve akide şekerinin işine, günlük yaşamın konforlarına, maddi nimetlere karşı her zaman kayıtsız biriydi. Yaşamının en değerli şeyi olan, düşüncelerinin ve işinin gerekli ve değerli olduğu faşizmle yapılan savaş döneminde anlaşılmıştı. Mutluluk buydu zaten. Evet, say, bu nasıl bir işti? Onlar ilk soruşturmada itiraf etmişlerdi, mahkemede itiraf etmişlerdi. Onlar büyük yazarı öldürdüklerini itiraf ettikten sonra suçsuzluklarına inanmak mümkün müydü? Mektubu imzalamayı reddetse, Gorki'nin katillerine arka çıkmak anlamına gelir. Hayır, mümkün değil. Ya doktorların itiraflarının doğruluğundan kuşku duymak, yani mecbur bırakmışlardır. Namuslu ve iyi bir entelektüel insanın kiralık bir katil olduğunu itiraf etmeye, böylece ölüm cezasını ve utanç verici bir şekilde anılmayı hak ettiğini göstermeye zorlanması ancak ve ancak işkenceyle mümkündür. Ama böyle bir kuşkunun küçücük bir gölgesinden bile söz etmek delilik olur. Ama bu alçakça mektubu imzalamak midesini bulandırıyor. Onlara söyleyeceği sözler ve vereceği yanıtlar kafasında doğmuştu.
Yoldaşlar, ben hastayım. Koroner damarlarımda spazm oluyor.
Saçma, hastalığa sığınıyorsunuz. Yüzünüzün rengi harika.
Yoldaşlar, benim imzamı ne yapacaksınız? Dar bir uzman çevresi tarafından tanınırım. Ülkemizin sınırları dışında pek az kimse beni tanır.
Saçma. Saçma olduğunu işitmek de hoş, sizi tanıyorlar, hem de nasıl tanıyorlar. Ayrıca sizin imzanızın olmadığı bu mektubu Stalin yoldaşa göstermek mümkün değil. Şıtrum'un imzası neden yok diye sorabilir.
Yoldaşlar, son derece samimi olarak söylüyorum, bazı ifadeler tam anlamıyla uygun değil. Bunlar tüm bilim adamlarımızın üzerine gölge düşürebilir.
Lütfen, lütfen Viktor Pavlovich, önerilerinizi söyleyin. Size uygun gelmeyen ifadeleri seve seve değiştiririz.
Yoldaşlar, beni anlayın. Burada halk düşmanı yazar Babel, halk düşmanı yazar Pilniak, halk düşmanı akademi üyesi Vavilov, halk düşmanı artist Meyerhold diye yazıyorsunuz. Oysa ben bir fizikçiyim, matematikçiyim, teorisyenim. Bazıları beni şizofren sayıyorlar. Çalıştığım alanlar o kadar soyut ki. Aslında ben değersiz biriyim. Böyle insanları en iyisi rahat bırakmaktır. Bu işlerden hiç anlamam.
Viktor Pavlovich, bırakın ama bunları. Siyasi konulardan çok iyi anlıyorsunuz. Mükemmel bir mantığınız var. Anımsayın, siyasi konular üzerine kaç kez hem de ne kadar zekice konuşmalar yaptınız.
Tanrı aşkına anlayın lütfen. Vicdanım var benim. Canım acıyor, ağrıma gidiyor. Ayrıca mecbur değilim. Neden imzalamak zorunda olayım? O kadar bitkinim ki vicdanımı rahatlatma hakkı tanıyın bana.
Hemen bir güçsüzlük, bir hipnotize olma durumu, iyi beslenmiş ve şımartılmış bir hayvanın uysallığı, hayatın yeniden yıkılacağı korkusu, yeni bir korkudan duyulan korku. Neydi bu? Kendini yeniden grupla karşı karşıya mı getirecekti? Yine yalnız mı kalacaktı? Yaşama karşı ciddi olmak zamanıydı. Hayal bile edemeyeceği bir şey elde etmişti. Özgürce çalışıyor, çevresindekiler ona karşı dikkatli ve özenli davranıyorlardı. Hiçbir ricada itirafta bulunmamıştı, zafer kazanmıştı. Daha ne isterdi? Stalin ona telefon etmişti. ''Yoldaşlar, bunlar o kadar ciddi şeyler ki biraz düşünmek isterim. İzninizle kararımı hiç olmasa yarına kadar erteleyeyim.''
Bir anda uykusuz, acılar içinde bir geceyi, ikircimleri kararsızlığı, ani kararlılığı ve bu ani kararlılık karşısında duyacağı korkuyu, sonra yine kararsızlığı, yine kararlılığı gözünün önüne getirdi. Bunların hepsi de kötü, amansız, sıtma hastalığı gibi insanı bitkin düşürürdü. Bir de bu işkenceyi saatlerce uzatmak. Gücü yoktu. Bir an önce. Dolma kalemini çıkardı. O anda da Şişakov'un bu çok aksi adamın bugün uysal görünmesinden ağzının bir karış açık kaldığını gördü. Şıtrum bütün gün çalışmadı. Hiç kimse dikkatini dağıtmıyor, telefon çalmıyordu. Çalışamıyordu. Çalışmıyordu çünkü bugün iş sıkıcı, boş ve tatsız geliyordu. Mektuba kim imza atmıştı? Çepıjin mi? Yofe mi imzalamıştı? Yakrilov? Mandelstam? Birinin arkasına saklanmak istiyordu ama reddetmek mümkün değildi. İntihar etmekle aynı şeydi. Hiç de değil, reddedebilirdi. Yo, doğrusunu yaptı. Hiç kimse onu tehdit etmedi. Hayvani bir korku yüzünden imzalamış olsaydı daha kolaydı. Ama imzalama nedeni korkması değildi. Bir tür mide bulandırıcı boyun eğme duygusuydu. Şıtrum, Anna Stepanovna'yı odasına çağırdı. Yeni cihazda yapılan deneylerin filmini yarına kadar banyo etmesini istedi. Anna Stepanovna notlarını almıştı ve oturmaya devam ediyordu. Şıtrum soru sorar gibi baktı onun yüzüne. ''Viktor Pavlovich'' dedi Anna Stepanovna. ''Daha önce sözlerle ifade edemeyeceğimi düşünüyordum ama şimdi söylemek istiyorum. Benim için ve başkaları için neler yaptığınızı biliyor musunuz? İnsanlar için büyük buluşlardan daha önemli bir şey. Var olduğunuz için, bir tek bunu düşündüğüm için içim rahatlıyor.'' Tesviyecilerin, hademelerin, bekçilerin sizden söz ettiklerini biliyor musunuz? Dürüst bir insan diyorlar. Pek çok kez evinize gelmek istedim ama çekindim. Biliyor musunuz? En zor günlerimde sizi düşünüyordum. İçim rahatlıyor, ferahlıyordum. Var olduğunuz için, insan olduğunuz için size teşekkür ederim. Şıtrum daha bir şey söyleyemeden Anna Stepanovna hızla odadan çıkmıştı. Sokaklarda koşmak ve bağırmak istiyordu. Tek bu işkence, bu büyük utanç olmasaydı. Ama bu işin tamamı değil, sadece başlangıcıydı. Günün sonunda telefon çaldı. ''Beni tanıdınız mı?'' Tanrı aşkına tanımaz mıydı? Sanki sadece kulağıyla değil, telefon almacını tutan buz kesmiş parmaklarıyla da bu sesi tanımıştı. İşte Maria Ivanovna yine yaşamının zor bir anında gelmişti. ''Telefon kulübesinden arıyorum.'' ''Ses çok kötü geliyor.'' dedim aşağı. ''Pyotr Lavrentyevich iyileşti. Artık daha çok zamanım oluyor. Gelebilirseniz yarın saat 8'de o küçük parka gelin.'' dedi. Ve birden ''Sevgilim, canım, gözümün nuru.'' diye devam etti. ''Sizin için korkuyorum. Mektup için bize geldiler. Neden söz ettiğimi anlıyor musunuz?'' Pyotr Lavrentyevich'in direnmesine, dayanmasına sizin gücünüzün yardım ettiğine inanıyorum. Bütün işlerimiz yoluna girdi. Hemen sizin bunu yaparken kendinize nasıl zarar verdiğinizi gözümün önüne getirdim. O kadar dik, o kadar köşeli bir insansınız ki biri çarpsa yaralanır, kanlar içinde kalırsınız. Şıtrum almacı yerine astı, elleriyle yüzünü kapadı. Artık durumunun ne kadar korkunç olduğunu anlıyordu. Bugün onu düşmanları cezalandırmıyordu. Ona güvenen yakınları cezalandırıyorlardı. Eve gider gitmez paltosunu bile çıkarmadan Çepıjin'e telefon etmeye girişti. Lyudmila Nikolayevna önünde dikiliyordu. Şıtrum ise dostu ve öğretmeni Çepıjin'in de onu sevdiği halde birazdan korkunç bir yara açacağından emin bir halde Çepıjin'in telefon numarasını çeviriyordu.
Acelesi vardı. Lyudmila'ya mektubu imzaladığını bile söyleyecek zaman bulamamıştı. Tanrım, Lyudmila'nın saçları ne kadar hızlı ağrıyor. Evet evet, aferin, ağarsın.
Pek çok iyi haber var. Bülteni okuyorlardı, dedi Çapıcım. Ama bende fazla bir şey yok. Ha, bugün birkaç saygıdeğer kişiyle atıştım. Şu mektupla ilgili bir şey duydunuz mu?
Şıtrum kuruyan dudaklarını yaladı ve şöyle dedi. Evet, bazı şeyler duydum.
Tamam tamam, anlıyorum. Telefonda konuşulacak konu değil. Siz gelince yüz yüze konuşalım bunu, dedi Çapıcım.
Neyse, bu bir şey değil. Daha Nadia gelecek. Tanrı aşkına. Tanrı aşkına ne yapmıştı o?
27. ayının sonu. Sayfa 307.